Alo.
Alo.
Ne haber abi?
İyi abi, sağ ol senden.
İyilik benden de iyilik. Ne yaptın, ne ettin?
İyi abi, işte birazcık da kımıldanma var. Bahara doğru geçiş olduğu için havalarla birebir alakalı. O yüzden herhalde Mart daha da yoğun geçer. Öyle işte hayatta kalma mücadelesi. Vallahi abi biliyorsun seninle de ara konuşuyoruz işte. Biraz da yayının gündemini genel gündemle bazen eşleştirmeye çalışıyoruz. Bazen işte özel günler, tarihler vesaire gibi işte yılbaşıdır, sevgililer günüdür. Bazen de işte bugünkü konuşacağımız konu gibi durumlar oluyor. İşte 28 Şubat'taki bu gezegenlerin hizalanması mevzusu. İşte bazısı sıralanma diyor, bazısı hizalanma diyor. Her zamanki gibi çok farklı farklı şey, hem tanımlar da var, yorumlar da var. Hatta yani mevzunun fiziksel olarak tam olarak anlaşıldığını da ben pek düşünmüyorum. Yani orada böyle iki boyutlu olarak sanki böyle bütün gezegenler bir hiza halinde olacaklar gibi bir durum var. Yani o üç boyutlu olan mesafeyi, birbirinden olan uzaklığı, eliptik yörünge üzerindeki durumu çok insanlar, yani tabii ilgi alanı meselesi, bilmeyenler de var. Çok böyle astronomi detaylarına da çok girmeden ama birazcık böyle kısa kısa da olsa astrolojik yorumlar falan da normalde ilgi alanım değil ama yani bu tip mevzularla alakalı yorumlar elbette çıkıyor. Senin de karşına çıkmıştır herhalde. Muhtemelen cumartesi daha da çok konuşulacaktır. Onlarla ilgili konuşalım dedik bugün ya. Ya ülke gündemi de çok sıkıştı gibi geliyor bana. Yani çok konuşulacak ya da daha doğrusu konuşulacak çok şey var ama sürekli kendini tekrar etme gibi bir durum var sanki. Dünya gündeminde gene keza öyle. Bu sefer de işte çok karamsar yayınlar yapıyoruz. Zaten hani keyfimiz yok. O yüzden de arada da başka şeyler, farklı şeyler konuşalım istiyoruz. Biraz böyle kara bulutların çöktüğü dönemlerde polyanlacılık yapmadan birazcık farklı şeylerle ilgili konuşmak belki herkese iyi gelir, bilmiyorum.
O gündeme girersek zaten çıkamayız. Muhtemelen yakın bir zamanda seçim sürecine gireceğiz. Orada bol bol gündem konuşacağız. O yüzden o zamana kadar erteleyebildiğimiz kadar erteleyelim diyorum ben bu işi.
Abi şimdi öncelikle astronomik bir girizgah yapmak gerekirse, tabii ben bununla alakalı şu anda bir kitap okuyorum. Hemen her şeyin çok kısa tarihi diye. Orada da işte şeyden itibaren, yani Big Bang'den itibaren böyle farklı bir biçimde, farklı bir üslupla, birazcık kronolojik, birazcık böyle daha basitleştirilmiş sohbet dilinde anlatıyor. Güzel bir şey anekdotu vardı. Yani güneş sistemiyle alakalı şimdi hepimizin yani böyle gözünün önüne gelen işte ortada bir tane güneşin olduğu, daha doğrusu ortada da değil yani yukarıda üst kısımda bir güneşin olduğu, altta Merkür, Venüs, Dünya diye sıralanan işte gezegenlerin, arada bir Plüton'u gezegenlikten bir çıkardılar, bir geri aldılar vesaire. Ama öyle bir şematik bir hani görsel vardır hepimizin, herkesin imgesinde. Şimdi onunla alakalı o gerek Güneş'in normalde merkezde olup diğer gezegenlerin yörüngelerini eliptik şekilde ama birbirlerini bazen keserek, bazen çok dışarıdan dolanarak, bazen o yörüngede farklılıkların olduğu durumlar da var. Onun da haricinde anekdot dediğim kısım şuydu, yani hoşuma giden tespit. Diyor ki Güneş sistemine gerçek boyutta olarak hiçbir şekilde herhangi bir düzlemde gösteremeyiz. Yani sınırsız yerimiz olsun, sınırsız büyük bir atıyorum tahtamız olsun, bir kağıdımız olsun. İstediğimiz büyüklükte ama kilometrelerce büyük olabilir. Böyle bir noktada yani böyle bir düzlemde göstermek istediğimizde aralardaki mesafeler birbirinden o kadar uzaktır ki bütün o şemayı o görsen üstünde gösterebildiğimiz noktada İşte en küçük olan gezegen mesela Plüton bir bakteri boyutunda olur diyor. Yani görsel olarak görebilme şansımız yok. Ya da bakteri boyutunda olduğunu varsay, o zaman da o kadar fokuslu mikroskopla baktığımız noktada daha büyük kütleler o şeyin kadrajın içine girmez diyor. O yüzden de burada çok hani ekstra deforme edilmiş bir güneş sistemi görseli var herkesin kafasında. O yüzden de buradaki bu gezegenlerin dizilimi konusu tamamen yörüngesel olarak birbirleriyle dünyadan bakış anlamında aynı hizada görünmesi gibi bir durum var. Ki bu arada çok da ender görülen bir şey değil. Hatta geçen sene de 28 Şubat'ta 6 tane, pardon, hatta 7 tane gezegen aynı şeydeymiş, hizadaymış sanırım. Bu sene de 6 tanesi aynı hizada olacakmış. Yani aralarında şey farklılığı var sanırım. Bir tek Mars bu sene aynı hizada gözükmeyecekmiş. Bu arada görsel olarak da Neptün'le bir de Uranüs'ü zaten çıplak gözle görmek gibi bir olasılık yok. Yani teleskop ya da çok ileri seviye bir dürbünle bakıldığında gözlemlenebilecekmiş. Diğerleri yani Merkür, Venüs, Jüpiter bunlar görsel olarak çıplak gözle de görülebileceklermiş.
Abi buna bu işte gezegen sıralanması, gezegen dizilimi falan gibi şeyler söylüyorlar ama bunun orijinal adı gezegenlerin geçit töreni diye geçiyor. Böyle söylenmesinin de esas nedeni senin bu anlattığın hikaye. Bunlar bir sıraya falan girmiyor. Bunlar aynı anda birden fazla gezegenin tek seferde gökyüzünde görünebiliyor olması bunun özelliği. Bu yüzden böyle diyorlar. Bu tam gün batımına doğru görünecekmiş bu şimdi. Venüs, Jüpiter, Satürn, Merkür'ü çıplak gözle görebilirsiniz diyorlar ama Merkür pek görünür olmayacak muhtemelen. Çünkü hem ufka çok yakın olacakmış hem gün batımından sonra çok kısa bir süre görünecekmiş o. Dolayısıyla aslında 3 gezegeni biz çıplak gözle görebileceğiz. Onlar da tam bu alacakaranlık gibi olacağı için o gün batımı ne kadar net görünebilecekler herkes çok şüpheli o konuda. Bunları böyle izlemek, görmek isteyenler için bir ipucu olsun bu. Eğer baktığımızda titriyorsa onlar, o bir yıldız demektir. Eğer bir titremesi yoksa o ışığın, o zaman onun bir gezegen olduğunu söyleyebiliriz. Yani gezegenleri öyle takip edebiliriz. NASA da şeyi öneriyor zaten. Bir yıldız haritası uygulamasıyla beraber bakarsanız daha rahat görürsünüz. Daha rahat tespit edersiniz gezegenlerin yerini diye. Türkiye için yaklaşık 18-30 civarı görünecekmiş bu gezegenler. 30 dakika fark olabilir yani 7'ye doğru da görünebilirmiş. Durum bu.
Yani astronomi tarafıyla alakalı, yani yine işte böyle çok veri üzerinden ya da bilgi üzerinden de şey yapmadan böyle hafif yumuşak bir geçişte astrolojiyle alakalı olan kısımdan böyle bir kısa bir şey yapayım, bahsedeyim. İşle alakalı çok fazla insanla konuştuğum için oradan daha fazla muhtemelen bana veri geliyordur. Profesyonel olarak işte o yıldız haritası vesaire, onlarla alakalı onlara bakanlar edenler, yani çok farklı farklı insanlar var. Dolayısıyla da belki kulak dolgunluğum biraz daha fazladır ama hiçbir bilgim yok, yani onu baştan belirteyim. O yüzden de birkaç tane böyle anonim yorumlarla bir dil birliği var gibi sanki orada. O yüzden de çok ekstradan teyit etmeden şöyle bir şey var, görüş var. Bu tip durumları, yani gezegen dizilimi gibi büyük ve bir periyoda tekrarlanan durumları kapanış ve açılış sinyalleri olarak görüyormuş. Yani dönüm noktası gibi ve işte hesap verme, gerçeklerle yüzleşme ve ileri sıçrama enerjisi taşıdığına inanılıyormuş. Şimdi burada birazcık şeyi bence konuşabiliriz. Yani insanların aslında astrolojiye inanma hikayesi birazcık astronomiyle ilgili kadim bilgilerin, özellikle İskenderiye Kütüphanesi yakıldığı noktada astronomi ile ilgili çalışmaların büyük bir çoğunluğu maalesef kayboluyor. Yani astronomi çalışma alanı olarak düşünüldüğünde astrolojiden aslında daha eski, yani ilk bakıldığı noktada daha eski olmakla beraber, hatta Aristarkos bunun fikren en eskilerinden bir tanesi. Yani güneş merkezli, yani güneşin merkezde olduğu güneş sistemi konusunu ilk ortaya atan kişi o ve antik çağda aslında bu fikri ortaya atmak da önemli bir şey. Çünkü dünyanın merkezde olduğu pek çok açıdan çok daha kabul gören bir görüş. Yani dünyayı merkeze alan bir sistem durumu. Yani güneş dünya için dönüyor gibi bir görüş var o zaman. Sonrasında tabii ki ilerleyen dönemlerde önce Kopernik, Galile, Kepler diye devam eden, en son işte Newton'la falan da belli bir noktaya gelen, en sonunda Einstein'la başka bir seviyeye gelmiş olan güneş sistemi ve kozmosla alakalı olan durumlar zaten belli bir seviyeye geldi. Astronomiyle alakalı olan gelişmeler, yani aslında birazcık da tabii ki fikirler teknolojiyle birleşince ve gözlemleme araçlarıyla birleşince biraz daha ayakları yere basan fikirler haline geldi. Bazıları yanlışlandı, bazıları doğrulandı, detaylandırıldı. Bazı hesaplar yapıldı ve o noktada astronomi sürekli üstüne koya koya devam etti. Ya tabii ki şu anda artık o bambaşka bir seviyeye gelmeye başladı hikaye. Yani işte Hubble teleskobundan sonra son James Webb olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. James Webb teleskobu artık hani kara deliğin fotoğrafını çekecek kadar çok daha uzak mesafelere kadar gözlem anlamında çok devrimsel işler yapmaya başladı. Dolayısıyla da astronomi tarafında hep böyle üstüne koya koya giden bir durum var. Ama bu bahsettiğim dönemde, yani işte milattan sonra 2. yüzyıl gibi, İskenderiye Kütüphanesi'ndeki kitapların neredeyse tamamı yok olduğu dönemde astronomi birazcık bir sekteye uğruyor. Yani biraz değil, epey bir sekteye uğruyor. Yani gelenek anlamında özellikle sekteye uğruyor. Sonrasındaki şey hikayesini biliyoruz zaten. Yani işte Hristiyanlığın yavaş yavaş Roma içinde yayılması ve nihayetinde işte önce Konstantin'in, sonra da Theodosius'un Hristiyanlığı Roma İmparatorluğu'nun, yani ilk önce hani saygı duyulan ve ben de buna inanıyorum denmesi, sonra Theodosius döneminde de zaten resmi bir din haline geliyor. O aradaki dönemde astroloji hortluyor. Yani insanlar bir şeylere inanmak istiyorlar ve gökyüzüne zaten çok eski dönemlerden beri bakıyorlar. Çok farklı medeniyetler ve gökyüzündeki pek çok şeyi gözlemleyip oradan belli mesajlar aldıklarını düşünüyorlar. Ve nitekim de bununla alakalı biraz daha hani o dönemin tabii ki antik çağ seviyesindeki bilim kafası ortadan yavaş yavaş kalkınca, bu söylediğim süreçlerde biraz daha kaderle ilgili, biraz daha enerjiyle alakalı, kısmetle ilgili, işte insanların geleceklerinden haber vermek gibi ya da işte oradaki gökyüzündeki durumların insanların psikolojisine etkileri gibi bazı yorumlar peydahlanmaya başlıyor. Ya da daha doğrusu var ama kabul görmeye başlıyor. Daha çok insan itibar etmeye başlıyor. Ve aradan bu kadar zaman geçmesine rağmen insanlar bu bilgilere ısrarla inanmaya devam ediyorlar. Buradaki inanç seviyeleri farklı farklı. Bazıları hani temel bilgi seviyesinde, bazıları sanki yani sadece burçlar seviyesinde, ama bazı insanlar ciddi ciddi hayatlarını bunlara göre planlıyorlar.
Bir çeşit çaresizlik tabii bu. Elimden benim hiçbir şey gelmiyor. Bir dinin mensubu da değilim. O zaman o gezegenin hareketi buradaki problemin sebebi olsun. Ayın dünyaya yakınlığı benim mutsuzluğumun sebebi olsun. Çünkü onu çözmek, yani onu çözmeyi göze almak çok sıkıntılı bir süreç ya. İstemiyor kimse onu. Dolayısıyla topu hep atalım, uzaya atalım, gezegenlere atalım, aya atalım, yıldızlara atalım. Yani problem bende değil, dışarıda demiş olalım demek. Biraz çaresizlik tabii. Acizlik bir anlamda. Çünkü hayatımızda iyi olan şeyleri de onlara bağlamıyoruz. Gezegenler böyle sıralandığı için ben başarılı oldum demiyorsun işte. Orada sen sahipleniyorsun. İşinde, aşkında, ev hayatında, parayla ilgili şeyinde sen o başarıyı sahipleniyorsun. Onu ben beceriksizim biriyim de ay şu kadar yaklaştı dünyaya o yüzden de ben para kazandım demiyorsun. Değil mi? Ama ters giden her şeyde bir suçlu arıyoruz ve o suçlu biz değiliz. Dolayısıyla onu yıldızlar, gezegenler. İlişkim kötü gidiyorsa benim yüzümden değil, gezegenler yüzünden. İşim kötü gidiyorsa benim yüzümden değil, gezegenler yüzünden. Param yetmiyorsa benim bir hatam yok, gezegenlerin suçu. Böyle bir duruma varıyor o iş. Dolayısıyla bana çok akılcı gelen de bir süreç değil.
Şimdi şeyle ilgili, bu az önce söylediğin durumla alakalı, duygu durumla alakalı, onu da bağlayanları da gördüm, görüyorum. Yani iyi ya da kötü her şeyi bağlayan da insanlar var. Yani hani az önce söyledim ya,
Var canım yani.
bazı körü körüne gerçekten iyisi kötüsü.
Tapınmanın sonu yok abi. Elbette vardır.
Aynen. Dolayısıyla şey ya, orada yani senin söylediğin durum, yani benim için de, yani ben de aynı şekilde görüyorum birazcık, gerçekten bir şeylere bağlamak gibi. Bir de tabii bunun hani başlangıç güdülenmesi de tabii memnuniyetsizlik gibi. Yani aslında zaten yani metafizik algısı da, aslında paranormal şeylere inanma güdüsü de hep içinde bulunduğun doğal şartların ya da bu işte fizik mekanın insanı mutlu etmemesinden kaynaklanıyor. Yani başka bir şeyler inşallah vardır. Hani burası bu şekilde çok iyi değil çünkü. Nasıl ki cennet kavramı da böyle bir şeye bağlanabiliyor ya da ölümden sonra yaşam var. Hani orada rahat edeceğiz, iyi olacağız falan gibi. Bu mantıkla bakan da çok insan var. Daha doğrusu bundan dolayı güdüleniyorlar gibi. Bu arada birçok insandan şeyi de duyuyorum, yani astroloji bir bilimdir diye bir söylem olarak da çok duyuyorum. Çok polemiğe girmemekle beraber o insanlara da hani söylüyorum, yani kısaca anlatmaya çalışıyorum. Yani bir kere yani bilim astronomi, astroloji bir bilim değil ve bilimsel bilginin zaten belli parametreleri var, ama hani astrolojiyle ilgili olan en temel parametre, astrolojinin bir bilim olmadığına dair olan en temel parametre şu ki, bunu da işte Alman bilim felsefecisi Karl Popper bilim felsefesi literatürüne sokmuştur. Bir bilginin bilimsel bilgi olabilmesi için yanlışlanabilir olması gerekiyor. Yani doğrulanabilir değil. Yani o da kriterlerden birisi, ama yanlışlanabilir olmak çok önemli. O yüzden de yani astroloji ile alakalı, hani sen hangi burçtansın? İşte şu dönem, işte şu özellik yok, bende yok. İşte o zaman yükselenin yok, o da değil. O zaman Ay burcun olmadı. O zaman öbürü. O zaman diğeri diye bir şey, bilimde öyle bir şey yok. Bilimin genel mantığına ters. Tabii ki bilimde de yanlış bilgiler yıllarca inanılabiliyor. Orada henüz o bilgiyi doğru bir sınama yöntemi olmadan yoksa eğer bir şekilde yıllarca doğru bilinen bir şey yanlışlanabiliyor. Ama bunun yanlışlanabilirlik kriteri zaten olması önemli olan. Yani yerine yeni bir bilgi gelebiliyor. Belki o da ilerleyen bir süreçte yanlışlanacak. Ama bunun bir kriter olarak ortaya konmadıktan sonra o bilgiye bilimsel bilgi biz demiyoruz. Hatta ona bilgi de demiyoruz. O bir inanış o falan oluyor yani. Astroloji böyle bir şey. O bilgiyi biraz daha bilimsel bir çerçevenin içine sokabilmek için astronomiyle fazlasıyla eşleştirmeye çalışıyorlar. Sadece gökyüzüyle alakalı olduğu için ama bu öyle bir şey bence değil. O şekilde olmaz yani, olmamalı.
Şöyle bir ekleme yapayım. Bilim olabilmesi için 6 tane kriteri var bu işin. Herhangi bir konunun bilim olarak ele alınabilmesi için. Bunlardan yanlışlanabilirlik ya da doğrulanabilirlik dediğin, senin söylediğin test edilebilirlik kısmı bu 6 taneden bir tanesi. Bir de bunun nesnellik ve ölçülebilirlik boyutu var. Yani ölçebilmen lazım. Bilim bizim kişisel duygularımıza, inancımıza, sezgilerimize bağlı bir şey olamaz. Bunlardan bağımsız olmalı. Eğer bir olay, bir fenomen herkes tarafından aynı şekilde gözlemlenebiliyorsa ve aynı şekilde ölçülebiliyorsa ancak bilim olabilir. Dolayısıyla bir astroloğun balık burcundaki gezegenler için yaptığı yorum bir diğerinden tamamen farklı olabilir. Ama Jüpiter'in parlaklığı şu kadardır dediğimizde bu herkes için aynıdır. İstanbul'dan baksan da aynıdır, Tokyo'dan baksan da aynıdır. Aynı aletle ölçtüğünde aynı sonucu alırsın. Astrolojide böyle bir şey yok. İkincisi, tekrarlanabilir bir durum olması gerekir. Özellikle pozitif bilimlerde. İşte Newton yasaları var mesela. Gezegenlerin hareketlerini biz hesaplayabiliyoruz bununla. Matematikle, fizikle. Ama aynı doğum haritasına sahip iki kişiyi yan yana koyalım. Birbirinden tamamen farklı hayatları var. Dolayısıyla burada bir tekrarlanabilirlik ölçütü de yok. Bilimsel teoriler sadece geçmişi açıklamıyorlar. Aynı zamanda geleceğe dair de bir öngörüde bulunuyorlar. Yani işte bu 28 Şubat'taki gezegen konumları yıllar öncesinden hesaplanabiliyor. Biz onu bildiğimiz için 28 Şubat'ta bu gezegenlerin nerede olacağını biliyoruz ve onları izleyebileceğimizi öngörüyoruz. Astroloji belki ustaca hikayelerle bu geçmişi yorumlayabilir. Ama geleceğe dair spesifik, test edilebilir, ölçülebilir öngörülerde bulunması pek mümkün değil. Zaten olmadığını da yılbaşı programlarında astrologları çıkartıyorlar. Orada görüyoruz çok verimli sonuçlar alamadığımızı her zaman.
Aslında şöyle, yani birazcık empati yapmaya çalışıyorum ve az önce konuştuğumuz buna niye güdüleniyor insanlar kısmını da anlayabiliyorum bu arada. Yani özellikle Türkiye ve benzeri ülkelerde, yani insanların büyük bir çoğunluğun hayattan memnun olmadığı, gelecekle alakalı beklentilerinin düşük olduğu, yaşam standardının düşük olduğu yerlerde biraz da zaten bir şeylere inanmaya sosyokültürel olarak da bir meyil var. O tip yerlerde daha fazla tabii böyle bir eğilim. O yüzden de bunu anlayabiliyorum. Sadece burada şöyle bir bence sıkıntılı durum olabiliyor. Bir şeye bir insanın inanmasıyla alakalı zaten bu hani ne engellenebilir bir şey, ne de aslında genel olarak o kişinin kendi bireysel hayatı dışında başka birine bir zarar vermeyen bir şey, normal şartlar altında sadece o seviyede kalsa. Ama bunu bir şekilde, ki aynı şeyi bu arada bütün inanç sistemleri için bence konuşabiliriz, bunu bir şekilde bütün soruların cevabı olarak algılamak, algılatmaya çalışmak, bunun üzerine bir doktrin üretmeye çalışmak, bir ideoloji yaratmaya çalışmak, bununla bunun yetersiz kalacağı durumları açıklamaya çalışmak bence birazcık anlamsız bir noktaya doğru götürüyor. Yani ben kendi burcumu okuduğum noktada kendimi iyi hissediyorsam bu başka birini ilgilendirmez. Ama şimdi bununla alakalı insanların bir şekilde duygularını sömürmeye başlıyorsam, yani aslında doğru olduğuna inanmadığım ya da emin olmadığım bir bilgi üzerinden insanların ben duygularını bir şekilde sömürmeye başlıyorsam, bunun üzerinden para kazanıyorsam, işte sağda solda televizyonda çıkıp konuşuyorsam, bununla ilgili yatırım tavsiyeleri veriyorsam, insanların ekonomik durumlarını bir şekilde etkileyecek şeylere sebep oluyorsam, hatta ve hatta genel hayatla alakalı bütün kararlarını almaları noktasında bunun bir referans olduğunu söylüyorsam şimdi burada bir sıkıntı olmaya başlıyor. Yani insanlar bu şekilde bakıyorlarsa kendilerine zarar veriyorlar diye düşünüyorum ben. Ama bir de bunun üstünden bunu bir kar amacı güderek başka insanlara az önce söylediğim şekillerde etki ediyorsa o zaman zaten olay bence daha sıkıntılı. Yani suç seviyesinde bir noktaya gelmeye başlıyor. O yüzden de herkes istediği şeye inanabilir bu tarafla alakalı. Burada bir şey yok, sıkıntı yok. Bunu kimse dediğim gibi dikte de edemez. Ama yani eğer gerçekten bir şeyleri öğrenmek, bilmekle alakalı bir işte ilgi, alaka, merak vesaire varsa ve gökyüzüne bakmak istiyorsa insanlar, az önce konuştuğumuz gibi astronomi diye bir bilim var zaten ve ucu bucağı yok yani. Çok çok geniş bir konu. Sürekli üstüne yeni bir şeyler eklenen bir konu. Sürekli hala daha uzayın sınırları üzerinden şeyler konuşuluyor bakıldığında. Yani muhtemelen 5 sene sonra bambaşka teleskoplarla, bambaşka araçlarla, bambaşka uydularla başka şeyler konuşacağız. Ve bu bence çok heyecan da verici bir şey. O yüzden de o ilgilerini o tarafa bence yöneltebilir insanlar. Yani eğer gerçekten o yani kozmolojiye ilgileri varsa diye söylüyorum ya da astronomiye.
Bu konuda inanç üzerine söylenebilecek çok şey var. Ona ayrı bir program yaparız bence. Kısaca şeyi söyleyebilirim. Ben çok severim. Francis Bacon'ın denemeleri vardır. Onun içinde boş inanç üstüne diye bir kısa bir yazısı vardır. İnternette de bulunabilir bu. Bu inançla ilgili birazcık kafa yormak isteyenler ona bir göz atabilirler. Keyifli bir yazıdır. Abi bir de hazır gökyüzü olaylarından girmişken şunları da söyleyelim de öyle kapatalım bence. Bu sene bayağı ayların yılı olacak gibi. Bir tam ay tutulması yaşayacağız bu sene 3 Mart'ta. 31 Mayıs'ta mavi ay yaşayacağız. Mavi ay ayın renginin mavi olması değil. Normalde biz nasıl 12 ay varsa Ocak'tan Aralık'a kadar 12 tane de dolunay görüyoruz. Ama bu sene bir 13. dolunayı göreceğiz. O 13. dolunaya mavi ay deniyor. 23 Aralık'ta da neredeyse yılı kapatırken bir de süper ay göreceğiz. Bu süper ay da ayın dünyaya en yakın olduğu zaman için kullanılan bir terim. Dolayısıyla ay normalde göründüğünden biraz daha büyük görünecek bize. Böyle bir yıl geçireceğiz dünya dışında baktığımızda. Bu 28 Şubat akşamını da ilginç bulanlar için şunu söyleyebilirim. Binlerce yıldır gökyüzüne bakıyoruz. Hepimiz hayranlık duyuyoruz. Bazen bazılarımız anlam arıyor gökyüzünde. Bugün de onların bakışına benzer bir bakışla biz gezegenleri görmeye çalışacağız. Herkes umarım aradığını bulabilir gökyüzünde.
O zaman haftaya görüşmek üzere. Herkese iyi seyirler dilerim.
Herkese iyi gökyüzü seyirleri. Görüşürüz abi.